Bir Gün Tek Başına, Vedat Türkali, 9. Kaset, 2. Yüz. Gidip yatağa uzandı sırtüstü. Durgun suda batık olmak, gitmek istiyordu yine, bir türlü başaramıyordu. Ağzı acı, kupkuruydu. Bir akıl veren var buna, başta Rasim. Açıkça söyledi onu tuttuğunu, niye tutmasın? Yüz binler var ucunda, 2 haftadır Ankara'daymış yine. Bakalım ne mavallarla gelir. Ne diyeyim şu herife? Hiç, ne diyeceksin? Yeni düşman mı edinelim? Asıl düşmanın o, budala. Bilmiyor muydun malını? Hıyar ağası, inandığın büyük doğrular bu gerçeği öğretmedi mi sana? Biliyordun da sana gelince iş değişiyor, değil mi? Bunu yapmaz Rasim. Doğrunun kuralları değişiyor sana gelince. Ayrıcalık içindesin sen. Doğru mu kadının dediği, çok mu toyum yoksa? Kaçıp gitsem bu evden. Nereye? Günsel'e anlatırım her şeyi. Günsel'le ikimiz, Teşvikiye'deki evde. Rasim'in ulan orası. Peki ne yapacağım şimdi? Karanlık odada yatağa arka üstü uzanıp çok uzun bir süre kaldı. Düşünemiyordu da. Kapı vuruldu bir ara. Nermin yemeğe çağırıyor olmalıydı. Ses çıkarmadı. O da üstelemedi. Bir ara derinlerden telefon sesi, kapı sesi geldi, sonra dalıp gitti. Ürpermeyle uyandığında oda alacakaranlıktı. Ortalık ışıyordu. Önce aldırmadan bakındı, üşümüştü. Nasıl da uyumuşum? Gördüğü karmakarışık düşleri anımsamaya çalıştı, olmadı. Yorganın altına girip ısınmak istedi bir ara. Doğrulunca tuvalete gitmek için kalktı. Oda kapısını açtı yavaşça, evi dinledi. Tam bir sessizlik vardı. Tuvalete geçti, aynada yüzünü gördü birden, sevindi. Bugün çıkacağım. Ne bugün? Şimdi. Dayağın izleri tam geçmiş değil ya, insan içine çıkacak duruma geldik. Daha da sevinecekti, olmadı. Bir burkulma duydu içinde. İyi ki bugün değil Günsel'le buluşmamız. Yarına kadar da unuturum. Değil de, biraz daha eskir hiç değilse. Anlatmam mı gerek? İyice güvenini yitireceğim. Çok güvenli de. Bırak romantikliği. Karın. Kafasından atmaya çalıştı kara düşünceleri. Çabucak tıraş oldu, tarandı. Odaya geçti yavaşça. Saate baktı. 7'ye geliyordu. Çok erken. Olsun, yürürüm. Günlerdir kapandıktan sonra. Perdeyi açıp baktı. Yağmur filan yoktu. Yine bir sevinç doldu içine. Yeni gömlek çıkardı, sevdiği benekli kravatını bağladı. Her işini bitirip de odadan çıkarken ünlü dizeleri söylüyordu içinden. Gömleğim yeni, tıraş olmuşum, sokağa çıkmışım, bahar gelmiş, sulh olmuş. Daha barış uzaklarda. Bakalım savaşı nasıl bitireceğiz? Bitirecek miyiz? Tam salona geçiyordu ki usulca Zeynep'in odası açıldı. Nermin dikildi karşısına. İrkilir gibi kaldı Kenan. Loş koridorda birden burun buruna geldiği Günsel, omuzlarına dökülmüş saçları, tatlı bir şaşkınlıkla dolu uykudan yeni açılmış gözleriyle nasıl yaptı bunu? Çok erken, dedi Nermin. Biraz durdu, sonra karşı koymak istemezmiş gibi ekledi yavaşça. Salonda otur biraz. Şimdi hazırlarım kahvaltıyı. Kenan ne diyeceğini bilmiyor gibi kaldı bir an. Etmeyeceğim kahvaltı, dedi. Nermin de kalmıştı öylece. İnce geceliğinin belirlediği çıplaklığının bilincine varmış gibi kımıldadı yavaşça. Öylece bakıyordu Kenan'a. Üstünlüğünü sezinlemişti sanki. Gerçek mi? Dedi birden. Kenan ayılamamıştı daha. Ne gerçek mi? Diye mırıldandı. Başkasını sevdiğin. Önce geçip gitmek geldi içinden. İyice ayılmıştı artık. Gülünçtü. Bu saatte karşısında böyle yarı çıplak dikilmiş bir kadına. Peki kaçmak neye? O ki öğrenmek istiyor. Evet, dedi yavaşça. Nermin daha bir şeyler bekliyor gibiydi. Suskun kaldı bir süre. Sonra çok doğal bir şeyden söz ediyormuş gibi. Tanımak istiyorum, dedi. Şaşırır gibi oldu Kenan. Tanımak mı istiyorsun? Peki, ne olacak sonra? Kenan'a da doğal gelmeye başlamıştı. Belki de bir çözüm bu. Tam bir şeyler diyecekti ki kuşkular doluverdi içine. Romantik budala, hıyar ağası. Ya Günsel'in başına çoraplar örerse? Artık yapmayacağı var mı bu kadının? Daha doğrusu ne yapacağını kendi de bilmez. Dengesizlikler içinde. Biraz daha yakından baktı Nermin'e. Yavaş yavaş ışıyan ortalıkta yüzü daha belirliydi şimdi. Göz altları yorgun, halkalı, bakışları saplantılı gibi dalgındı. Uyumamışsın sen. Nasıl da bildin, dedi Nermin. Bırak uykumu, tanımak istiyorum. Ne yapacaksın tanıyıp? Nermin aynı saplantılı bakışla kalmıştı. Konuşmak istiyorum, dedi yavaşça. Hemen ekledi. Korkma, tatsızlık çıkaracak değilim. Sıkılmaya başlamıştı Kenan. Bırak bunları, dedi birden. Gülünç oluyoruz. Olduk olacağımız kadar. Acılık da yoktu sesinde Nermin'in. Kenan bir şeyler daha diyecekti, demedi. Yavaşça omuzlayıp geçti Nermin'i. Salonda aranır gibi şöyle bir bakındı, kapıya gitti hemen, çabucak giyinip çıktı. Sokağa adımını atar atmaz derin bir soluk aldı. Kalorifer dumanına bulanmış serin sabah havasını ciğerlerine çekti. Yaşama mutluluğu bu işte, bu karışım. Sokakta bir iki adım atınca ön seziyle dönüp katlarının penceresine baktı. Nermin oradaydı. Kenan'daydı gözleri. Bir burkulma duydu içinde, dönüp yola koyuldu hemen. İyi değil bu kızın durumu. Sen çok mu iyisin? Ben delirmem. O da delirmez, üzülme. Kadınca oyunlar çoğu. Şişli alanına çıkınca bir açlık duydu. Akşam da yemedim. Sevindi, sağlıklı bir şeydi bu. Muhallebiciye girdi, süt, kahvaltı getirtti. Alana bakarak yemeye başladı. Koşuşan trafik içinde Rasim'in Citroen'ini arandı. Zop diye bir yerden fırlayacakmış gibi geliyordu nedense. Çabucak çıktı muhallebiciden, bir dolmuşa atladı. Şoförün yanında akıp giden insan, araç, olay selini dalgın bakıp gitti. Karaköy'e geldiğinde indi arabadan. Niye indiğini de bilmiyordu. Yo, biliyorum. Daha çok erken, 8 bile olmamış. İş yerine kadar hem yürür hem de para durumunu düşünürüm. Dönmemem gerek artık o eve. 4000 kadar bankada var. 3850 filan. En son 500 çekmiştim. Bonolar var bir de. Ödenecekler de var. Karşılar. Ola ki bin kadar da elde kalır. Öderlerse. Ankara'daki herif protesto olacaktı. Uzattık. Ödeyeceğim diyor ya. Ödemezse kağıtçıya 1670. Bir de dizgi için bono verdikti. Bir de İzmir'de. Uf, gel de çık işin içinden. Matmazel'le konuşmak gerek. Matmazel'e yol verip o geçecekmiş yerine. Aptal bu kadın. Nasıl yaparsın sen o işi? Yapar. Küçük burjuvazade. Hele böyle kadınlarda gömülü yatan mal hırsı öyle beceriler, yetenekler yaratır ki sen de şaşarsın budala. Ben o günü görmeyeceğim. Tek başına geçip otursun işin başına. Köprü üstünde balık tutan bir adamın yanında durdu. Halice baktı uzun uzun. Bir çatana geçiyordu köprünün altından. Sonra bir motor. Salı pazarına doğru yığılmış mamnalar, martılar. Sisler arasından yeni çıkmış Süleymaniye, Beyazıt Kulesi, vapur sesleri. Uyanmış şehirdeki her şey sabah uğultusu içinde yüzüyordu. Havada bulut yoktu. Köprüdeki taşıtlara döndü. Vıcık vıcık insandı, devinimdi. Herkes, her şey koşuyordu. Yürümeye koyuldu birden, araçlarla yarışır gibi. Eminönü'ne varmıştı. Çekeyim bankadan paraları, işi de bırakayım, alıp başımı. Ne cehenneme gidersin budala? Günsel'le konuşmadan kalkma böyle soytarılıklara. Peki, yine ben nasıl o eve? Şimşek gibi bir düşünce geçti kafasından. Niye düşünemedim bugüne kadar? Rasim'le anlaşmak en iyisi. Şimdi çıkıyor her gelinin neden Nermin'i tuttuğu. Vurgun peşindeydi demek. Başka türlüsünü senin gibi salaklar düşünür ancak. Açıkça söylerim ona. Çıkarlarına dokunmayacağım, yardımcı bile olacağım. güldüreceksin iti. Bir de öteki yol var, Selim'le işbirliği. Delirsen nasıl düşünürdün ki? Hem nereden bulursun Selim'i? İş bulmasına mı kaldı? Neler konuştular Nermin'le? Ne sersem herifim ben. Patladındı. İyice konuşup ayrıntılarıyla öğrenmek varken kestirip at sen. Meraklan dur şimdi de. Çok ters, çok bilinmez yanları var daha sorunun. Bir garip aile bunlar. Öğrenecektim. Üf, öğrenip de ne olacaktı? Pis yaşantı içinde çırpınıp giden insancıklar. Aynı yanlarından çok ortak yanları var. Önemlisi de o. Kendilerini ayrı sanırlar hepsi de. Üstün sanırlar. Önemli değiller onlar için. Mısır çarşısına daldı, ketenciler kapısına doğru yürüdü. İki yana dizilmiş bakkallar, kasaplar, karışık iş yerleri, gidip gelen kalabalık, bütün düşüncelerine bir örtü çekti yavaş yavaş. Vitrinlerde asılı duran pastırma, sucuk kangallarına, etlere, bakkallardaki çeşitli yiyeceklere takılmaya başlamıştı. Ketenciler kapısındaki helvacının vitrininin önünde durdu bir süre. Fakültedeyken gelir, tahin helvası alıp köprü altında palamut tava satan balıkçılara giderdi. Bir kez de Nermin'le ilk tanıştıklarında böyle bir gün akşamüstü gidip yemişlerdi. Ertesi günü fakülteye hasta gelmişti Nermin. Daha o zamandan belliydi bu aptal kızın. Asıl aptal sensin ki bu kızın köprü altında balık yiyemeyeceğini anlayamadın. Hem de yıllar boyu anlamadın. Yine nereden takıldı bu kadın? Defol git be. Peki, Günsel'e olayı nasıl? Unutmak, en iyisi unutmak. Sorarsa bir gün, ha o iş mi? Unuttumdu vallahi dersin. Tek çözüm bu. Yalana sığınacaksın. Niye yalan olsun unuttuğum? Ne kaldı o işten? Tiksinti, kızgınlık. Demek unutmuşum. Yok canım. Anlatsana böylece Günsel'e. Niye olmasın? O da sana anlatır belki de. Anlatacak nesi olur onun? Evli mi o? Doğru. Karın. Kim bilir o ne yalanlar söylüyor bana. Günsel mi? Alçal bakalım. Utanmıyor musun? Niye bugün buluşmuyoruz? İstemiyor da ondan. Niye istemiyor? Yarına kadar ne yapacağım ben? Sokaklarda, parklarda mı sabahlayayım? Ya bugün akşama kadar? O pis kitapçıda. Vardığında iş yeri açıktı. Burak sevinçle karşıladı. Geçmiş olsunlar, yakın ilgi dolu sorulardan sonra utana sıkıla. Ben de bugün izin isteyecektim abi, dedi. Hastalıktan yeni kalktınız ya. Sözleşmişler de bu cumartesi arkadaşlarıyla toplu olarak bilmem nereye. Kızardı birden. Ben kesin söz vermedim, dedi. Sakınca varsa gitmem. Git, dedi Kenan. Ne sakıncası olacak? Sen de çok bunaldın. Sevindi, teşekkür edip bir yere telefon açtı. Öğle yemeğinde çıkıp bir arkadaşla buluşacaktı. Kenan bir ara öğlende kapayıp gitmeyi düşündü. Olmayacak. Niye olmayacak? Nereye gideceksin kapayıp da? Burada işe dalarsan akşamı bulursun. Peki ya akşam? Hele bir akşam olsun. Yukarıdaki Maroken koltuğa yerleşip kaldı bir süre. Durgun su da batık oldu yine. Derinden sesler geliyordu. Burak'ın sesi, gelen giden alıcıların kadınlı erkekli, inceli kalınlı sesleri. Bir ara her şey silinir gibi oldu. Sıçradı birden koltukta. Ayağa kaymıştı. Dalmışım. Cumartesileri matmazel gelmez. Ne iyi eder, hiç gelmese. Nermin oturacak yerinde. 24 saat burnumun dibinde olacak. Olmayacak. Çünkü ben olmayacağım. Öf, fırladı aşağı indi. Hadi sen git, dedi Burak'a. Daha erken abi, 12 bile olmadı. Olmasın, ben bakarım. Çok yoruldun sen. Burak, kızdırdın mı gibisine bakındı. Tezgaha geçen Kenan'ın yüzündeki anlamı yorumlayamamanın tedirginliği içinde pardesüsünü alıp çıktı. Sağ olun abi, alasmaladık. Ses çıkarmadı Kenan. Uzun boylu düşünmeye sıra kalmadan bir iki kişi girip kitap istediler. Akşama kadar da aralıklı biçimde sürüp gitti bu istekler. Birkaç kez Günsel'e fakülteye gitmek geçmişti içinde. Fakülteye gitmemiştir bugün. Abisi yolcu. Öyle bir şey dedi ya. Ne dedi? Nereden bozayım bu 500'lüğü? Öğleden sonra bir ara seyrelir gibi oldu. Sonra yine sıklaştı. 5'ten sonra artık tek tük uğrayanlar oluyordu. Ara sıra telefona çıkmak, geçmiş olsuna uğrayan bir iki tanıdıkla ayaküstü çene çalmak, kazayı anlatmak, yalan söylemenin ne zor bir iş olduğunu iyice anlamıştı. Kitap paketi açmak, satılan kitapları paketlemek, para almak, para vermek öylesine doldurmuştu ki saatin 6 olduğunu görünce şaşırdı. Kasadaki banka oturup kaldı bir süre, son gelen bir iki kişiyi de yok diye saldı. Ağır ağır hazırlandı. 6:30'a doğru kepenkleri çekip çıktı. Babali yokuşundan aşağı dalgın, yorgun inmeye başladı. Ne yapacağını, nereye gideceğini bilmiyordu. İçinde kurşun gibi bir ağırlık gittikçe büyüyor, taşı namaza doğru gidiyordu. Karanlık bir köşe başından Rasim değil, Günsel çıkacak korkusu vardı içinde. Ne derim? İyi ki yarın. Peki, yarına kadar? İki yol var yarına kadar. Her şeyi unutmak, bir de karar verip. Sirkeci de köşede durdu birden. Niye karar verip toparlanamıyordu bir türlü? Eve gidemem, Günsel'i göremem. Hem görsem de alay eder. Karın der. Söyleyemem ki. İçinde bir eziklik duydu. Öğlende bir şey yememişti doğru dürüst. Bir sandviçle bir iki çay. Ağır ağır yürümeye başladı. İstasyon lokantasına yollanmıştı. Belki eşten dosttan birileri vardır. Bir süre sonra bakarsın, işte Günsel de geldi. Lokanta yeni dolmaya başlamıştı. O gece oturdukları masa doluydu. Tanıdık hiçbir yüz yoktu o görünürlerde. Yalnız uzaktaki masalardan birinde handaki Ermeni'ye benzetti birini, iki kişiyle gülüşerek içiyorlardı. İstasyon yanındaki masalardan birine oturdu. Garsona bir şeyler ısmarladı. Tam bilincinde bile değildi ne söylediğini. Rakı söylediğini biliyordu. Masalara bakınıyordu, gözleri kapıdaydı. Sanki birini arıyor, bekliyordu. Arıyorum da, bekliyorum da. Bir tanıdık, ne olur. Sait sanatoryumdaymış. Sadi, Engin gelmez mi? Sermet? Gerçekten Sermet de olabilirdi. Birisi. Sermet gelir mi? Belki de Günsel'le şimdi onlar. Öyle bir saplantıya düştü ki birden bir ürperme duydu. Nasıl düşünmedin bunu? Bekar kız. İstediği delikanlıyla çıkar. Niye hesap versin sana? Ya senin dün yediğin bok? Karın değil mi? Kafasından atmaya çalıştıkça daha çok yapışıyordu sanki. Ağzı kurumuştu. Yapmaz Günsel. Benim biriciğim o. Kendi çirkefliğini sıçratma ona da. İçmeye başladı. İçtikçe daha çok batıyordu karışık duygulara. Kalkıp tuvalete gitti. Yüzüne su vurdu muslukta. Aynaya baktı uzun uzun. Kirli, pisti ayna. Masaya döndü. Birilerine bakıp durdu yine. Yoktu. Aynanın pis yüzündeki kirle o Mustafa'nın vurduğu yara belli değildi daha. Bütün gün abisiyleydi. Saat 9:25 geçiyor. Birazdan evde olur. Teyzesinin konuklarıyla. Boğazı kurudu yine. Rakı içti. Peynirden aldı biraz. Bu gece nerede kalacağım? Tamam. Teşvikiye'deki evde. Hem akşamdan bir şeyler alıp giderim. Erkenden kalkar. Kahvaltı hazırlarım. 9'a doğru gelir o. Önce her şeyi anlatırım. Yalan yok. Ne kadar pis olsa gerçek gerçektir. Bir çözüme varmamızda etkisi olur belki de. Kıskanır mı? Ya çarpar yüzüme kapıyı giderse? Gitmez. Peki bu gece nasıl sabahlayacağım? İçip sızmak en iyisi. Sabah oldu mu da? Bir küçük şişe, iki de duble içtikten sonra sallanmamak için kendini zor tutarak kalkarken saat 10'a geliyordu. Kesin kararlıydı. Her şeyi anlatacağım Günsel'e. Böyle sürüp gidemez bu. Pislendiğimi, lekelendiğimi, çürüdüğümü duyuyorum. Ya bir kez daha olsa böyle bir şey? Olmayacak. Lokantadan çıktı, Sirkeci de taksiye bindi. Koca Mustafa Paşa. Koca Mustafa Paşa sözünü sanki birisi fısıldayıvermişti de karşı koyamamıştı. Yine de karşı koyamıyordu. Beyazıt'a çıktıklarında hiç kuşkusu kalmamıştı en doğrusunu yaptığını. Sabahı bekleyemem. Kapıya çağırırım Günsel'i. Sokakta ayaküstü de olsa anlatırım her şeyi. Teşvikiye'ye gidiyorum. İstersen hemen gel, istersen yarın. Dönmeyeceğim o eve. Yok, tiksiniyorsan benden, aptal, iradesiz, güçsüz buluyorsan, Yeni Kapı'da, Beyazıt'ta nasıl bırakıp gittinse, ya yine giderse ne yaparım? Yalana mı sığınacaksın? Bin kez hayır. Derim ki Günsel'e, evin sokağına kadar söyleyeceği sözleri ezberlemişti neredeyse. Hangi sözler üstüne basacağını bilir. Araba ana caddeden karanlık sokaklara kıvrılınca yüreği küt küt vurmaya başladı. Ayılır gibiydi. Şimdi evde bir sürü kadın merakla kapıya bakacaklar. Yanlış mı yapıyorum? Sokağın başında indi arabadan, parayı verdi şoföre. Eve doğru yaklaşmaya başladı. Pencerelere baktı. Sönük bir ışık vardı içerilerde. Konukları gittiler belki. Ya uyudularsa? Uyusunlar, daha iyi. Günsel açar kapıyı. Apartmanın kapısı kapalıydı. Zile bastı. Bir kadın gelip açtı aşağı merdivenlerden. Günsel'lere çıktığını söyledi kendine. Kadın bir şey sormamıştı. Günsel'lerin kapısına gelince bir an durdu. Yoksa yanlış mı? Birden bastı zile. İçeride hiçbir ses yoktu. Biraz bekledi. Çekinerek bir daha bastı. Biraz sonra içeriden ağır ağır sürtülen bir terlik sesi duyulmaya başladı. Bir ışık yandı. Teyze açtı kapıyı. Şaşkın, uykulu, çekingen gözlerle baktı. Tanımamış gibiydi. Yavaşça toparlandı. Buyurun, dedi. Kenan ne yapacağını bilemeden kaldı birden. Dili tutulmuştu sanki. Durum öylesine karşı çıkmıştı ki her şeyine. Günsel'i, diyebildi ancak. Teyze bön, şaşkın baktı bir süre. Yok Günsel, dedi. Sonra yeni akıl etmiş gibi dikildiği kapıdan çekildi. Buyursanıza, dedi. Donup kalmış gibiydi Kenan. Düşünemiyordu. Hasan gitti bugün, dedi teyze. Günsel'in de işi varmış, beklemeyin beni, dedi. Birlikte değil miydiniz? Birlikte değil miydiniz? Değiliz işte. Bir şey demeden döndü Kenan, merdivenlerden inmeye başladı. Teyze peşinden şaşkın bakınıyordu. Kenan birkaç basamak inmişti ki, güle güle dediğini duydu. Durup baktı, teyze yavaşça kapatmıştı kapıyı. O zaman birden fırlamak, kapıyı yumruklamak, kırmak geldi içinden. Bağırmalıydı. Olmaz, içeridedir Günsel. Yalan söylüyor acuze. Karanlık merdivenlerde anlamsız bakınmaya başladı. Şimdi kapı açılacak. Günsel çıkıverecek, koşarak inip sarılacak. Hem sımsıcık sarılacak, dudaklarını yapıştırıp başı dönüyordu. Birlikte değil miydiniz? Değiliz işte. Yalan söyledi, sermetle. Kollarıyla sımsıcak dudakları boğulacak gibi oldu birden. Kapıya çıkınca sallanıyordu. İçkili olmaktan değil, Günsel'in yıkılıvermesinden. Tutunacak bir şeyler aranır gibi bakınmaya başladı karanlık sokağa. İçki satan bir yer yok mu buralarda? Aksaray'da var bir sürü. Günsel. Peki ben nereye gideyim şimdi? Kapkaraydı sokaklar. Günsel kaza sözünü duyunca donup kalmıştı telefonda. Bıraktı telefondaki. Biraz önce yarı komada gelmiş Kenan abi, duramamış, konuşamıyormuş. Yüzü gözü kan içinde. Arabayla baygın gitmiş eve. Nasıl olduğunu da söylememiş kazanın. Günsel ötesini dinleyemeden kapatmıştı telefonu. Aksaray postanesinde ne diyordu? Telefondan çekildi, duvara yaslanıp kaldı. Ne yapacağım şimdi? Bir gün önce Beyazıt'ta kavgalı ayrıldıklarından beri içi içini yiyordu. Alanın ortasında o sözleri sayıp da yürümeye başladığı anda pişman olmuştu. Hem yürüyor hem de Kenan'ın arkasından koşup gelmesini istiyor, bekliyordu. Geçen arabalardan bir ikisini atlatmış, oyalanmıştı. Gelmediğini görünce yeni bir kızgınlığa batıvermiş, arkasına bakmadan binmişti dolmuşa. Bu kez bekleyip durdu bütün gece. Gelir o. Bilmem mi ne delidir? Neşesizliği, sinirliliği, her kapı sesinde fırlayıvermesi Hasan'ın gözünden kaçmamış, bir ara takılacak gibi olmuş. Fakat Günsel'in şaka götürmez suskunluğu üstelemesini önlemişti. Erken yatmışlar. Çok kötü bir geceden sonra sabahleyin erkenden fırlamıştı Günsel. Kahvaltıya yeni oturan abisi şaşkın bakmıştı ardından. Aksaray Postanesi'nden birkaç kez aramıştı kitapçıyı. Çok erkendi, biliyordu. Yine de alamıyordu kendini telefon etmekten. Çok kötü duygular vardı içinde. Bu saatte gelmezken Anya, daha iyi, Burak'a haber bırakırım, kitabını çınar altına almaya gelsin diye. Öğlen de birlikte yeriz, özür de dilerim. Hiç yakışmıyor bize, suç onda. İkimizden başka bir şey görmüyor. Üçüncü arayışında bulmuştu Burak'ı. Kötü bir düş gibi gelmişti söyledikleri. Yaslandığı duvardan ayrılamıyordu. İnmeliydi sanki. Gelip geçenlerin bakışlarıyla ayılır gibi oldu, toparlandı. Yüzü gözü kan içinde, komada. Kendini acımasız suçlamaya başladı. Sensin asıl küçük burjuva. Söv, say, alanda bırak, çek git. Daha anlayışlı, daha yumuşak olamaz mıydın? Acı çekiyor adam, kör müsün? Eşek kafam benim. Bir şeyler seziyordu, doğal bulmuyordu olayı. Dudaklarını ısırdı, tutamayacaktı. Çabucak sokağa attı kendini. Gelip geçenlere bakıp kaldı bir süre. Şimdi evde, kan içinde. Niye başında değilim ben? Neyesin ki? Karısı var onun. O başındadır şimdi. Acıyla, başkaldırmayla doluydu. Döndü, hızla postaneye girdi yeniden. Kenan'ın artık ezberlediği ev numarasını çevirirken başkaldırma çekingenliğe dönüşmüş, içindeki acı taşınamayacak kadar ağırlaşmıştı. İşte. Zil sesleri, sonra bir sessizlik, sonra "Alo, buyurun efendim." Tıkanır gibi olmuştu. Bağırmak, kötü şeyler söylemek geliyordu içinden. Yalvarmak bile. "Bırak bu adamı, sen iyileştiremezsin. Başında olmak istiyorum. Çek git artık ne olursun. Alo, buyurun efendim." Telefonu çarpar gibi kapattı. Kızgındı her şeye, dünyaya kızgındı. Çıktı, caddeyi geçti, Laleli'ye, fakülteye doğru yürümeye başladı. Öylesine dağınıktı ki ancak fakülteye yaklaştığında toparlanıp bir şeyler düşünebildi. Nasıl bırakırım öylece? Aklına Handan geldi. Yurtta mıdır? Hastanededir belki. Kim bilir ne cehennemdedir. Nöbeti bırakacaktı bu sabah. Hem ne yapacak? Doktoru gider, görür. Saçmalama. Hastaneye yatırdılarsa niye olmasın? O zaman ben de bir umut, bir sevinç duymaya başlamıştı. Hastaneye yatması için ağır olması gerekir. Olsun, iyileştiririm ben onu. O kadının elinde kalmasın da daha ağır olsun. Onu mu demek istiyorsun? Bilmiyorum. Görmek istiyorum o kadar. Komada, yüzü gözü kan. Aklına abisi geldi birden. Öğlene doğru kapalı çarşıda bir handa eski bir arkadaşına ayakkabıcı İbrahim'e gideceğini söylemişti. Saat 9 bile değil. Fakülteye geldiğinde uyur gezer gibiydi. Öylesine ilgisizdi ki her şeye. Kitap isteyen birkaç öğrencinin gözünden kaçmamıştı durumu. Birisi hasta olup olmadığını sordu. Saat 12'yi güç etti. Fırladı fakülteden, Beyazıt'a doğru koşar gibi yürümeye başladı. Hana çok yıllar önce gitmişti bir kez. Orada mıdır ki? Hem ne diyeceğim? Çarşı kapıda Sebil'in yanından girilen, sonra sapılan ara sokağı, karanlık pis han merdivenlerini içgüdüsel bir uyanıklıkla bulup çıkarmıştı. Dokuma makineli hortumlarıyla dolu loş koridorda açık kapı, çeşitli tezgah kapısının önünden iki yana bakınıp çekingen yürürken koridorun başından gelen abisiyle arkadaşını görünce sevinçli, şaşkın, acı içinde kaldı. Hasan da şaşırmıştı. Yemeğe çıkıyorlarmış İbrahim'le. Günsel'in bir iki sözü durumu yetmişti her şeyi anlamasına. Üzülmüştü. Günsel'in istemesine bırakmadan "Telefonunu biliyor musun?" dedi. Abisinin boynuna sarılıp öpmek, hıçkıra hıçkıra ağlamak geliyordu içinden. İbrahim de olayı tam anlamamakla birlikte kaza ile ilgilenmişti. "Bir arkadaşı var da," dedi Hasan. Daha sormasını önledi, döndüler. kir pas içinde, yorgun, sapsarı benizleriyle bir tezgahın dört yanına sıralanmış çalışan beş ayakkabı işçisinin bulunduğu odadaydı telefon. Hasan telefonu Günsel'e verince işçilere dönmüş, Günsel'in rahat konuşabilmesi için ölçülü bir sesle trafik kazaları üstüne günlük sözler edip telefonu dinlemelerini önlemeye çalışmıştı. Acı bir mutlulukla telefonu bırakırken abisine bir kez daha borçluluk duymuştu Günsel. Handan çıkarlarken İbrahim yemeğe birlikte gitmelerini söyledi. Ankara cezaevinde abisiyle görüşmeye geldiğinde annesinin elinden tutan bir damla çocukmuş. Anımsıyor muymuş? Anımsıyordu. Uzatmadan özür dileyip ayrıldı. Yalnız kalmam gerek. Mutlu mu, üzgün mü olduğunu anlayamadan yürüdü bir süre. İki sandviç aldı Beyazıt'ta. Girip bir kahvede çayla yemeği tasarlıyordu ki isteksizleşti birden. Ayılır gibi oldu. Yetmemişti telefon konuşması. Öğrenmek istediği o kadar çok şey vardı ki. Bir hafta çıkma demiş doktor. Bir iyiliği oldu, uzak kalacağız bugünlerde. Hafta sonuna doğru da Handan'ın gebelik için tehlikeli saydığı günler bitiyor. Utanır gibi oldu. Ne varmış utanacak? Peki nereye varacak bu? Fakülteye doğru ağır ağır indi Beyazıt'tan. İsteksiz ısırdı sandviçi. Beklemek gerek. Yıllarca cezaevinde yatıp umutla bekleyenler gibi. Bütün ülke kocaman bir cezaevi. Birisi etmişti bu sözü. Kimdi? Nazım'ın hapisten çıkması sırasındaydı. Demek bizden başkaları için de cezaevi bu ülke. Kimler için? Kimin için değil ki? Çok küçük bir azınlığı çıkardın mı geri kalan herkes için cezaevi. Yalnız kimileri bilincinde, kimileri değil. Acı çektiğinin bile bilincinde değil kimileri. Acı çektiğini belli etmeden yaşamasını bilmek gerek. Abim gibi. Ben acı çekiyor muyum? Çekmiyor muyum? Sen daha acının ne olduğunu bilmiyorsun kızım. Ben de bilmiyorsam. Sınırı mı var acının? Falakada bütün iş ilk 5-10 sopaya dayanmakmış. Son ucu duygusuzluk. Şunu da bir konuşayım abimle. Neler etmişler ona? Söylemez ki. Öyle acı bir gülümsemeyle geçiştirir. Niye kendinden hiç söz etmez bu adam? Bu kadarı çok. Muratlar 2'de gelecek. Daha var. Önce kendimi arıtmalıyım. Yeter karışıklık. Kenan yok bir hafta. Tamam, bu bitti. Alo, buyurun efendim. Pis karı, geber. Fakültede kitaplığa girince Murad'ı yanında ilk kez gördüğü iki erkek öğrenciyi bekler buldu. Erken gelmişler. Kitaplık boş gibiydi. Derste değillerse kahvede ya da sinemadaydı psikolojideki öğrenciler. İleride pencere yanındaki her günkü yerine yüzü ergenliklerle dolu Yahudi kız, dünyaya sırtını dönmüş, dalıp gitmişti kitabına. Başka masalarda birkaç öğrenci de aynı dalgınlıkla çalışıyorlardı. Murat iki arkadaşı tanıttı. Biri iktisattan, biri dişçiden. Haydar'la Sabahattin. Murat da hukuktaydı. Sermet tanıtmıştı. Küçüklük arkadaşıymış. Son günlerde sık arar olmuştu. Epey öğrenci vardı yöresinde. Babası CHP'nin parti başkanıymış Ege'de bir kasabada. Murat biraz daha ilerideydi. Köy enstitüleri, toprak reformu, eğitimde eşitlik, özgürlük deyip duruyordu yerli yersiz. Bütün bunları da ülkenin komünistlikten kurtulması için gerekli çözüm araçları olarak öne sürüyordu. Demokrat Parti'nin Menderes'in tutumuna kızgınlıkla karşı çıkıyor, kendini tutamıyor, sövüp saymaya başlıyordu ara sıra. Öğrenciler arasında birçokları vardı böyle. Günsel, bu tutarsız, kafaları az buçuk karışık, bütün sorunları yordamla, bölük pörçük kavramış gençlerle hiçbir aşırı tartışmaya girmemeye bakıyor. Çoğu kez düştükleri çelişkilere, tersliklere duyduğu kızgınlığı, patlamayı zorla örtbas ediyordu. Hiçbir şey öğrenmemişse sabırlı olmasını öğrenmişti abisinden. Düşündüklerini çok zorunlu olmadıkça açıklamamayı, herkesten sonra konuşmayı, kısa konuşmayı huy edinmişti. Sabırlı olmanın özenti bir seçim değil, bir zorunluluk olduğunu öğrenmişti. bir tür yaşamak sorunu. Sabırlı olmayıp da ne edeceksin bu çocuklarla? İşte yine bilinen şeyleri geveleyip durmaya başladılar. Bir istifa etse Menderes her şey düzelecek. İsmet Paşa demiş ki, artık kanıksamıştı Günsel. Dağıtmamak gerek çocukları. Tek doğru bu. Gerisine de katlanacağız. Yalnız bir ara Sabahattin birleşmeden söz etti. Öteki fakültenin öğrenci derneklerinin ileri gelenlerini toplayıp iktidarın tutumuna karşı ortak bir cephe kurmanın yararlı olacağını söyledi. Günsel kulak kesilmişti. Bundan yararlı ne olabilir? Yalnız sonunda gizlilik önerince birden kalıverdi. Yoksa oğlan? Öyle bir durumu yoktu. İçten görünüyordu. Kuşku uyandırmayan kişilere karşı uyanık ol demişti abim. Aptallığımız provokatörleri, ajanları aptal sanmamızla başlıyor. Murat da karıştı konuşmaya. Birleşip bir cephe olmanın yararları üstüne heyecanla bir şeyler söyledi. Biraz daha sessiz konuşmaları için uyarmak zorunda kaldı Günsel. Haydar susuyordu. Bu ara bazı öğrenciler gelip kitap istediler. Günsel kalktı, kitap verdi. Dönünce Sabahattin baklayı çıkardı ağzından. Daha önce tıpta, eczacılıkta da konuşulmuş bu konu, şimdi bir tür nabız yoklaması yapılıyormuş çeşitli kanallarla. O da görevli. Günsel'in düşüncesini öğrenmek istemişler, bu konuda yararlı olmak için ne yapılabilir, yöresindeki arkadaşlarıyla sormuşlar. İyi bir şey dedi Günsel, nasıl gerçekleştirilir bilemem ya. Çocukların en küçük işlerde nasıl dırıltılar çıkardıkları, küçük burjuva kişilik tutkuluklarına kapıldıkları çok gördüğü şeylerdi. Perşembeye buluşmak, o güne kadar da gerekli ilişkileri kurmak, soruşturmak üzere ayrıldılar. Günsel düşünmeye başlamıştı. Sevindirici bir olaydı. Abimle de konuşayım, Kenan'la da. Yok, Kenan, yüzü gözü kan içinde, düşünmeyeceğim. İyileşir nasıl olsa, ölüm yok ya. Sabahattin'den de kuşkulanmak yersiz. Belki de kışkırtıcılar da haberliler. Belki de onların parmağı var. Olsun, yine de iyi bir iş birleşme için toplanıp konuşmak. Akşama kadar kafası bununla dolup boşaldı. Hasan biraz geç geldi akşam. Düşünceliydi. Nedenini soracaktı, vazgeçti Günsel. Yorgunluktandır. Sormamaya alışıktı. Sorsa da bir iki sözden başka bir şey çıkmayacaktı abisinin ağzından. Yoksa bir şeyler mi dönüyor? Örgütlenmek için gerekli görüşmelere mi geldi buraya? Atmaya çalıştı kafasında. Düşünmemem gerekir. O ki bana söylemiyor. Belki de kuruntu ediyorum. Hasta adamcağız. Yarın hastaneye gidip her türlü incelemesini yaptıracak. Handan çarşambaya bekleyecekti Cerrahpaşa'da. Bakalım ne çıkacak? Çocuklar gizlice toplanıp konuşalım diyorlar dedi Günsel. Saat 10'a geliyordu. Yemekten yeni kalkmışlardı. Hasan divana uzanır gibi yaslanmış, kahvesini içiyordu. Masayı toplamış, karşıdaki koltuğa ilişmiş Günsel'e ses çıkarmadan baktı. Ortak cephe kuralım derler. İyi derler dedi Hasan yavaşça. Dalgın durdu biraz, sonra yine aynı yorgunlukla ağır ağır ekledi. Gizli olması da doğal. Açıkça yaptırırlar mı? Yine dalgın kaldı bir süre. Günsel'e bir çekingenlik gelmişti. Üstelemedi. Hasta mısınız? Hasan duymamış gibi kaldı bir an. Sonra ayılır gibi. Yo dedi. İyiyim. Gülümseyerek baktı Günsel'e. Eski babacan Hasan olma çabasıyla. Biraz yorulduk dedi. İhtiyarlık da var. Terslikler de eksik olmuyor. Hangi gün eksik oldu ki? Tersliklerin neler olduğunu açıklamıyordu. Yine suskun kaldı. Günsel yandaki bir kitaba uzanacaktı ki Hasan önlemek ister gibi epey korkuttu bizi Kenan Bey dedi. Doğruldu, yandaki koltuğa geçti, bir sigara yaktı. Bir şeylere konuşmaya hazırlandığını hem belli ediyor hem de saklamaya çalışıyor gibiydi. Hiç böyle görmemişti abisini Günsel. Her söze dimdik, dost doğru girer bu adam. Abisine yardımcı olmak ister gibi. Evet dedi, daha da geçmiş değil korkum. Bir sessizlik daha oldu. Hasan oyunu beceremeyeceğini anlamış gibi durup dimdik baktı. "Nasıl tanıştınız?" dedi birden. "Nasıl mı tanıştık? Anlatmamıştım değil mi bunu? Hele bu konuda hiç konuşmak gelmiyordu içinden. Lokantaya gittik bir gece, oradaydı." Sustu. Hasan öylece bakıyor. Bir şeyler daha söylemesini bekliyordu belli ki. Günsel oralı değildi. Uzunca bir sessizlikten sonra "Ne oldu?" dedi gülümseyerek. "İyi izlenimleriniz silinmeye mi başladı?" Hasan hemen "Yoo" dedi. "İzlenimlerimi silecek bir şey olmadı ki." Günsel'in şakayla söylediği sözü ciddiye almıştı. Günsel gülerek şakayla karşılamasını bekliyordu oysaki. "Ne oldu bu adama? Bir şey var ya." Yine susup kaldılar bir süre. Günsel sormak, bir şeyler öğrenmek için yanıyordu. Sormanın boşluğunu da biliyordu. Söyleyeceğini söyler, söylemeyeceğini de öldür Allah, alamazsın ağzından. "Ben senin mutlu olmanı isterim canım," dedi birden. Sonra gülümseyerek baktı bir süre. "Mutluluk da öyle güç ki." Hasan sonra genel konulara döndü birden. Günlük olaylara geçti. Rektör Sıddık Sami'nin İsmet İnönü'yü evinde görmeye gittiğini yazıyordu gazeteler. "Önemli şey," dedi. "Boşuna çene çalmaya buluşmadılar ya." Dalgın, tedirgin gibiydi. İşçilere gitmesini, öğrencilerin birleşmeleri için çaba göstermesini, yön vermesini sevinerek dinlemişti daha önce. Yine o konuya değindi bir ara. "Yalnız çok uyanık ol Günselcim," dedi. "Öylesine kalleş ki düşman, kızmak, sövmek bile gülünç. Sen çalışacaksın da o boş mu duracak? O da görevini yapıyor. Bizim de bir şey yaptığımız yok ya." Bir sessizlik oldu yine. "Nasıl anlaşılır abi? Bunca yıllık denemeniz oldu. İyi kötü bir ölçü vardır elinizde." Hasan öylece kaldı bir süre. Düşünüyor muydu? Başka şeylere mi dalmıştı? "Yok Günselciğim," dedi. "Yok." Üzgün baktı. "Namuslu kişilerde de var onların özellikleri. Öyle karışık ki kolay çıkılmaz içinden." Yine sustu bir süre. Sonra ağır ağır ekledi. "Tek ölçü, yanlış olduğunu gördüğün bir yere sürüklenmek istiyorsa kuşkulanırsın. Gel gör ki namuslu kişi de içtenlikle yapabilir bunu." Bir acılık vardı sesinde. Başını kaldırıp şöyle bir baktı. Öylece söylüyormuş gibi. "Özellikle yeni tanıştıklarımıza karşı, hele yakınımıza sokulmuşlarsa çok, pek çok uyanık olmak gerek," dedi. Günsel önce anlamamıştı. Sonra bir şimşek çaktı kafasında. Abisine dikti gözlerini. Daha bir şeyler söylemesini beklemeden yarı alaylı, "Söz gelimi," dedi. "Kenan'dan da mı kuş kullanacağım?" Tutamamış, kızgınlığa, baş kaldırmaya dönmüştü söyleyişi. Hasan babacan gülümsemeyle, "Bilmem," dedi yavaşça. "Yargı sana düşer bu konuda." Gülmeden bakıyordu şimdi. "Ne yitirirsin," dedi, "uyanık olmakla, bana karşı bile." Daha eskiden de tartışmaları olmuştu bu konuda. Saçma buluyordu Günsel. "Bir sınırı olmalı bu işin. Sizden de kuş kullanacağımı yaşamayayım daha iyi," dedi birden. Ses çıkarmadı Hasan. Çok düşünceli olduğunda yaptığı gibi önüne dalmış, parmaklarıyla oynuyordu ağır ağır. Bir süre sonra, "Haklısın belki Günselciğim," dedi. "Biz başka bir kuşağız. Ölçülerimiz başka. O ölçülerde de çok aldattılar bizi ya. Yine de uyanık ol diyeceğim." "Senin yanılman, hele kendini bir tuzağa kaptırman, benim yanılmamdan çok yıkar beni. Güç şey tanımak. Tanımadıklarımızdan da çekiniriz." Abisini hiç böyle duygulu görmemişti Günsel. Şaşırdı. Öylece kaldılar bir süre. Hasan doğruldu birden. Kalkacaktı ki, "Başka şey yok mu bana söyleyeceğiniz?" dedi Günsel. Hasan durmuş bakıyordu. Günsel karşılıksız bırakılmaktan korkarak yavaşça, "Kenan üstüne," dedi. "Sanki bir şeyler duydunuz da." Hasan gülerek kalktı ayağa. "Üstüne bir şeyler duyulmayan kaldı mı bu ülkede?" dedi. Eski babacan Hasan'dı. Gülerek, Yatsak dedi. Yarın erken kalkacağız. Hastanede olacağız ya 7:30'da. Günsel üzgündü. Tam bir şey anlamamıştı abisinin sözlerinden. Neler duydu ki böyle tedirgin? Tehlikeli bir şey olsa söylemez mi bana? Ne olabilir ki? Kenancığım bir duysa kahrolur. Abim de önemsememiş ki. Üstüne bir şeyler duyulmayan kaldı mı derken gülüyordu ya. Nasıl acıydı sesi. Pis herifler. Dilleri nasıl varır? Ne pislikler yığılmış bizimkilerde de. Daha pek konuşamadan yattılar. Uzun saatler uyuyamadı Günsel. Hep abisinin sözlerine takılıyor. Her biri üstünde şifre çözer gibi tek tek duruyor. Herkes yeni bir anlam veriyordu sözcükleri. Sonra daldı bir ara. Karışık düşlerle uyandı. Hep Kenan'la uğraşmıştı. Yüzü gözü kan içindeydi. Bıçakla vuruyordu birisi. Bağırmak, koşmak istiyordu Günsel. Düşün etkisinden uyandıktan sonra da kurtulamadı bir süre. Düşlerle bozduk. Saçma. Handan bayılır düş yormaya. Anlatayım da geleceğimizi söylesin bari. Utanmaz karı. Doktor olacak bir de. Yüzü gözü kan içinde. Ortalık ışıyıncaya kadar uyuyamamıştı. Bir gün önceki olaylar, abisinin konuşması, hepsinin üstünde de Kenan bırakmıyordu yakasını. Bir de ajanmış Kenan. Sinirli güldü. Şakası bile çirkin. 9. kaset, 2. yüzün sonu. Lütfen 10. kasete geçiniz.